TKP'nin sesi başlıyor.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okyan'la haftalık gündemi değerlendirdiğimiz programımıza hepiniz hoş geldiniz. Hem dinleyenler hem de izleyenlere hoş geldiniz diyoruz. Kemal merhabalar.
Merhaba.
Şimdi milli ve yerli olmak sadece bu seçimin değil pek çok seçimin konusu. AKP bunu propaganda ediyor yıllardır. Bu konuyu bugün birazcık konuşalım. Türkiye'de milliyetçilik de çok tartışılan bir başlık. Önce şuradan başlayalım. Milli ve yerli olmak, AKP'nin bu söyleminin arkasında ne var sence?
Şimdi tabii ki onlar başka bir anlam yüklüyorlar. Yani kendileri yerli ve milli bir çizgiyi temsil ediyorlar ve onun dışındaki siyasi partiler, muhalefet, genel olarak muhalefet yerli ve milli değil. Aslında bu suçlamayı çok fazla yürüttüler uzun bir süre. İşte kökü dışarıda falan diye. Ki AKP öncesinde de kökü dışarıda kavramı çok kullanılıyordu. Sonra tabii AKP'nin ilk dönemi hatırlarsak bu eş başkanlık hikayesi, Büyük Ortadoğu projesi de işte stratejik ortaklık falan çok fazla AKP ABD projesi olarak gündeme geliyordu. Ve buna yanıt da üretemiyorlardı. Sonra belli bir noktadan sonra özellikle de bu Fethullahçı darbe girişiminden sonra AKP bir yerlilik şeyiyle hareket etmeye başladı ve bunu iyi kullanıyorlar. Muhalefetin de yaptığı hatalar ya da hata demeyeyim yani kendi tercihleri zaten o da. Ama yani muhalefetin tarzı da buna hizmet ediyor. AKP'nin kendisini yerli ve işte milli söyleminin arkasında gizlemeye. Ama şunu asıl konuşmamız gerekiyor. Bu yerlilik ve millilik iddiasının arka planında ki iddia sahibi aslında Türkiye'deki büyük patronlar sermaye sınıfı.
Niye öyle diyorsun?
Şu nedenle ben mesela 1960'ları yaşamadım bir siyasi figür olarak yaşamadım ama okuyarak falan biliyoruz. Şimdi Türkiye'de sol 1960'larda ilk yükselişe geçtiğinde Türkiye kapitalizmine ilişkin bir değerlendirme vardı. Bu değerlendirmeden çıkan sonuçlardan bağımsız olarak o değerlendirme büyük ölçüde haklıydı. İşte Türkiye kapitalizmi fazla gelişmemişti, çarpıktı. Bir sürü şey yakıştırılıyordu. Ve bağımlılık ilişkisi üzerinde çok fazla duruluyordu. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin her tarafına sızması, yerleşmesi, işte Alman ekonomisinin Türkiye'deki etkisi, bütün bunlar gerçekti. Ve çok fazla Türkiye kapitalizmine ilişkin değerlendirmelerde öne çıkıyordu. Hatta birinci sıraya yazılıyordu. Şimdi bağımlı ve çarpık olduğu söyleniyordu Türkiye kapitalizminin. Şimdi zaman geçtikçe Türkiye'de sermaye sınıfı güçlendi. Türkiye kapitalizmi gelişti. Örneğin işte kent kır arasındaki dengede önemli bir değişim oldu. Türkiye kentli bir ülke hüviyeti kazandı. Bir sanayi altyapısı oluştu. Tabii bütün bunlar olurken şunu unutmayalım. Türkiye kapitalizmi gelişirken Türkiye'de adaletsizlik de arttı. Toplumsal adaletsizlik de. Yani bu anlamda bir gelişmişlikten söz etmiyoruz.
Zaten ülkelerin gelirlerinin yükselmesinin bunun eşit paylaşılmadığını artık herkes biliyordur.
Tabii ki yani birçok ülke için geçerli olan Türkiye için de geçerli. Ama Türkiye kapitalizmi gelişti ve belli iddialara sahip olmaya başladı. Şimdi dolayısıyla o hani az gelişmiş, bağımlı, muhtaç, karikatür gibi gözüken Türkiye kapitalizmi bugün dünyada iddialı ekonomilerden birisi haline geldi. Bunu kimse inkar edemez. Şimdi bir kapitalist ülke bu noktaya geldiğinde doğal olarak gözünü dışarıya çevirmeye başlıyor. İşte bölgesel iddialar, küresel iddialar taşımaya başlıyor. Türkiye kapitalizminin bu açıdan kendisine bakıp iddialarını gözden geçirdiği dönem aslında 1990'ların ikinci yarısı. Yani o dönemden AKP'niz yoktu. Aslında Türkiye'de Fethullahçılık denilen olgunun ortaya çıkışına da denk düşüyor. Çünkü Fethullahçılık Türkiye'de sermaye sınıfının ileri doğru hamleleri, bölgesel hamleleri, dünya çapındaki hamleleri. Mesela Afrika, Latin Amerika gibi.
Türkiye Cumhuriyeti. Daha,
evet. Hadi oraları kültürel açıdan, coğrafik açıdan yakın yerler ama Afrika'nın kimi uzak bölgeleri, Latin Amerika, bütün buralardaki iddialar bu Fethullah'ın okullarıyla başlamıştı. Bunları aslında konuştuk daha önce de. Şimdi doğal olarak bu iddiaların arka planını güçlendirecek ideolojik ve siyasi temalara ihtiyaç var. Şimdi AKP belli bir dönemini İşte bu Avrupa Birlikçilikle, ABD'nin işte stratejik ortağı falan bütün bunlarla geçirdikten sonra bu şeyi yakaladı. Bu halkta da alıcı buluyor. Çünkü insanlar ya bizim ülkemizi ayağa kaldırıyorlar falan diyorlar. Bu yerlilik, millilik söylemi bir de işte muhalefete topyekün bir yabancılık, uluslararası tezgahların uzantısı olarak bir yafta yapıştırdı AKP. Bunu da iyi becerdi. Dolayısıyla bu yerli milli söylemi aslında Türkiye kapitalizminin iddialarıyla beraber gelişti. Yani Türkiye kapitalizmi artık o 1960'larda bizim gördüğümüz şeyin çok dışında. Ha, bağımlılığı sürüyor mu? Sürüyor tabii ki.
Aslında onu şimdi soracağım. Burada bir çelişki yok mu? Çünkü şu yüzden artık dünya kapitalizmi, emperyalizm düzeyinde birbiriyle doğrudan mı? Yani bir işte ne bileyim Volkswagen'in bir arabasındaki parçalar neredeyse dünyanın bütün ülkelerinde üretiliyor. Şimdi Türkiye bir yandan burada iddialı bir güç olmaya çalışırken bir yandan da milliyetçiliği ya da yerli ve millilik söylemini yükseltmesi bir çelişki değil mi?
Yerli sermaye nerede başlıyor, nerede bitiyor? Buna yanıt vermek çok zor. Yine de şunu bilmemiz gerekiyor. Bu çok uluslu tekellerin önem bir bölümüne baktığımız zaman yine bunların ulusal karakterleri olduğunu görüyoruz. Yani bir uluslararasılık var elbette. Kimilerini işte üretim süreçlerini başka ülkelere taşımış durumda. Kimilerinin sermaye yapısı o kadar karmaşık ki nereye ait olduğunu bilemiyorsunuz. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki dünyada hala güçlü sermaye grupları gelişmiş emperyalist piramidin tepesindeki ülkelerde. Şimdi ama Türkiye sermayesi de burada artık iddialı bir şey haline geldi. Dünyada önemsenmesi gereken bir sermaye birikimi var Türkiye'de. Baktığımız zaman Türkiye kapitalizmi artık bir daha geriye dönüşsüz bir biçimde. Yani içe kapanma dönemini tekrar yaşaması imkansız Türkiye kapitalizminin ve mutlaka Türkiye artık bölgesel iddialarına devam edecek. Ve bu aynı zamanda dış politikada problem anlamına geliyor. Şimdi bu problemleri gizleyebilmek için bir milli söylemini geliştirdi AKP. Bunun tabii ekonomi dışı boyutları da var. Toplumda bir karşılığı oluyor. Ve dediğim gibi karşısında da AKP'nin bu millilik söylemine hizmet edecek kadar kozmopolit olmayı marifet zanneden bir muhalefet var. Yani dolayısıyla Erdoğan ve ekibi için bulunmaz Hint kumaşı şu andaki siyasi arena.
Şimdi ben yine bir çelişki var mı diye soracağım. O da şu. Şimdi aslında bu hem Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve biraz da işte Türkiye ekonomisiyle ilgili bir paradigma değişikliğiyle bağlantılandırdın bunu. Ama geçen programlarda da konuşmuştuk. Türkiye sermayesi aslında yine İmamoğlu mu diyeceksin diye bana kızma ama İmamoğlu üzerinden bir başka plana da hazırlanıyor demiştin. Şimdi bu kadar örtüşüyorken AKP'nin söylemi ve Türkiye sermayesinin ihtiyaçları neden bu yorumu yapmıştın peki ve yapıyorsun?
Ya çok kısa tutayım yani tekrar etmek istemiyorum. Ben herhangi bir model değişimi Türkiye'de bir siyasi partinin bizim düzen partisi dediğimiz partilerin Türkiye kapitalizminin yöneliminde önemli bir değişikliğe neden olacağını düşünmüyorum. Şu anda da zaten bu yerlilik ve millilik söylemine paralel bir şekilde işte ABD ile ilişkileri düzeltmeye çalışan ve düzelten bir iktidar var, AKP iktidarı. İşte İsrail Filistin'de katliamlar yaparken İsrail ile bir taraftan da ilişkileri sürdürüyorlar. İşte Yunanistan'la Mısır'la ilişkileri düzelttiler. Bütün bunlara baktığımız zaman bugünkü Türkiye kapitalizminin hem içerideki iç politikada yaklaşımları, tercihleri öyle söyleyeyim. Hem ekonomi politikalardaki tercihleri hem de dış politika tercihleri bir bütün ve bunların herhangi bir lider değişikliğinde, cumhurbaşkanı değişikliğiyle değişebileceğini düşünmemek gerekiyor. İmamoğlu da bu anlamda yerli ve milli söylemini rahatlıkla dillendirebilecek bir karaktere, çizgiye sahip.
O zaman muhalefetin işte bu SİHA'lar, ne bileyim yerli otomobil TOG, işte ilk savaş uçağı Kaan'dı galiba. Bunlara dönük muhalefeti hem biraz samimi olmasa gerek zaten bunu destekliyorsa, hem de bu konuda ne düşünüyorsun? Gerçekten her şeyi küçümseyen bir muhalefet tarzı da yürütüyorlar. Bunlar önemsiz hamleler mi?
Ya şimdi bu Türkiye'de AKP aslında öncesinde de vardı. Yani geçmişte de Türkiye'de sağ işte biz yaparız, sol eleştirir diye. Orada soldan neyi kastediyorlar? Bu ayrı bir tartışma konusu ama şunu söyleyelim, ben TKP adına konuşabilirim. Türkiye'nin barajlara, havalimanlarına, yola, altyapı yatırımlarına ihtiyacı var. Türkiye'nin sanayi üretimine ihtiyacı var. Şimdi dolayısıyla böyle Türkiye'de yapılan her şeyi küçümsemenin, karşı çıkmanın ya da aşağılamanın devrimcilik olmayacağı çok açık. Buradan bir yere gidemezsiniz. Mesela enerji yatırımları. Şunu dersiniz, işte şu enerji yatırımları birilerine para kazandırmak için yapılıyor. Ya işte holdinglere, patronlara. Niye özel sektör yapıyor? İşte devlet yapsın diyebilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki böyle bir enerji ihtiyacı yok Türkiye'de. Bu gereksiz bir harcama diyebilirsiniz. Doğayı, çevreyi tahrip ediyor diyebilirsiniz. Enerji sektöründeki işçilerin çalışma koşulları, ücretleri, bütün bunlara ilişkin eleştiride bulunup bir mücadele örgütleyebilirsiniz. Bu örgütlemelisiniz. Ama enerji yatırımı istemiyorum. İşte santral istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. İşte rüzgar olmasın, şey olmasın. Tüm enerji kaynaklarına ilişkin bir, evet doğru, bütün enerji kaynaklarının bir çevre problemi yaratıyor. En temiz enerji olan nükleer enerjinin de yarattığı başka şeyler var. Ki o da bir çevre felaketine dönüşüyor. Şimdi dolayısıyla sol bu şeyden istemezlik şeyinden çıkması gerekiyor solun.
Bir de çok net söylüyorum. Savunma sanayisi aslında en çok tartışılan başka adam. Bununla ilgili evet. Ne düşünüyorsun?
Ya şimdi bir ülkenin işte sanayisinin motor gücünün silah sanayi, savunma demeyelim, silah sanayi olması tedirgin edici. Nihayetinde biz dünyada bütün silahların ortadan kalkması, nükleer silahlardan başlayarak bunu savunan insanlarız. Ama ne yazık ki buna bir zaman var. Biz şöyle bakarız. Türkiye eninde sonunda bir kapitalist ülke olarak silahını bir yerden temin edecek. Bu genellikle işte emperyalist ülkelerden temin ediyordu. Şimdi bunun yerine yerli silah sanayi ileride Türkiye'de emekçi halk iktidara el koyduğunda büyük bir olanaktır. Yani Türkiye'nin kendisini halkçı, emekçi, sosyalist bir iktidarın kendisini savunabilmesi için. Ama bugün oturup da işte Türkiye'nin silah sanayiyle övünmenin zaten silah övünülecek bir şey olmaması gerekir. Yani onu söyleyeyim. Bu ileride bizim iktidarımız için de geçerli. Zorunlu bir şey, evet. Bir ülkenin silah sanayinin olması ve bu anlamda bağımlı olmaması, hele Türkiye gibi bir ülkenin, bu önemlidir. Ama öte yandan da bir taraftan siz NATO'nun şeyi olacaksınız. Bir taraftan Türkiye'nin iç politikasında halk karşıtı önlemlere, hem hukuk alanında hem iç politika her alanda, yani halkı karşınıza alan politikalar üreteceksiniz. Sonra tankınızla, topunuzla övüneceksiniz. O iki yüzlülük. Dolayısıyla ama başa dönecek olursam ben Türkiye'de yapılan, yani Türkiye kapitalizminin öyle diyelim. Ama Türkiye'deki emekçilerin, işçi sınıfının emeğiyle ve işte mühendislerin, teknik insanların, bilim insanlarının aklıyla, yaratıcı emeğiyle ortaya çıkan şeylerin küçümsenmesi. Ya işte bu da zaten taklit. İşte bu da şöyle falan filan. Ya bu yakışıksız bir durum. Bu üstelik de AKP'ye kendi demagojisini kullanma açısından büyük bir alan açıyor. Neyi, bunu unutmayalım.
Neyi kastediyorsun?
Tamam. Yani bu eleştiriler bir noktadan sonra bu toplumda bakıyor ve diyor ki işte yol yapıyoruz, baraj yapıyoruz. İşte dünyanın sayılı alanlarından birisini yapıldı. Bunları küçümsemek yerine çıkıp işte burada işçi sınıfının emeği var demek. Ya da burada kullanılan kamu kaynakları hepimizin kaynakları demek. Bunların özel sektöre peşkeş çekilmesinin önüne çıkmak, mücadele etmek. Şimdi bunu yapmayan ama söylenip duran bir muhalefet var. Bunu yapamazlar. Çünkü muhalefetimiz de sırtını sermaye sınıfına dayamış bir muhalefet. Ama öte yandan da bu sürekli olarak beğenmeme hali, küçümseme hali işe yaramıyor. Biz mesela kendimizi buradan ayırmaya çalışıyoruz.
Hatta şöyle de diyebilir miyiz? Bu öyle bir yere gidiyor ki sanki Türkiye bunları yapamaz. Yani ülkeyi küçümseme noktasına giden bir
ülkeyi küçümsemeyi bıraktım Volkan. Bu başka ülkeleri yüceltme anlamına geliyor. Yani işte İtalya yapar. Ya geçiniz. Hepsi kapitalist ülke bunların. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir yurttaş olarak, devrimciliği, komünistliği geçtim. Bir yurttaş olarak başka ülkelere öykünerek ülkemde yaşamak istemem. Yani dünyada da öyle öykünecek bir ülke var mı? Bu da çok tartışmalı şu anda.
Biraz sola doğru gelelim istiyorum o zaman. Şimdi milli sol diye bir kavram da çok kullanılmaya başlandı. Önce onu sorayım. Yani solun millisi olur mu?
Şimdi solun mücadele ettiği topraklara ait olması olur. Bu anlamda sol işte bu kökü dışarıda falan olamaz. Her ya sol da demeyeyim. Ben komünistler için konuşmak isterim. Her komünist partisinin kendi ülkeyle o güçlü bağlar aynı zamanda o ülkeyi değiştirme iradesini beraberinde getirir. Ama milli sol olmaz.
Orada milliden kastedilen ne? Niye olmaz diyorsun? Aslında şimdi, belki onu bir
şey. Şimdi şu, yalnız Türkiye'de değil. Dünyanın her yerinde şu iddia zaman zaman atılır. Ülkelerin o ülkede yaşayan bütün yurttaşları kapsayan çıkarları vardır. Bu iddia ile hareket edilir. Şimdi bu soyut bir kavram ve bunu kutsallaştırmaya çalışırlar. Denir ki yani örneğin Türkiye'den gitmeyelim. Ya Birleşik Krallık'ın, İngiltere'nin sınıfsal farklılık, işte etnik, dinsel her şeyin ötesinde herkesi kapsayan bir çıkarı vardır. Bu çıkarları savunanlar işte millidir. Şimdi bu belki bugün İngiltere'de böyle bir gündem yok ama İngiltere'ye örnek verdim. Bir kere böyle bir ortak çıkar yok. Bazıları insanın insanı sömürmesi üzerine ayakta kalıyor Türkiye'de. Kamu kaynaklarını yağmalayarak zenginleşiyor. Doğayı ve çevreyi tahrip ederek zenginleşiyor. Uluslararası bağlantılar kurarak zenginleşiyor. Çıkarlarını Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa Birliği ile özdeşleştirerek zenginleşiyor. Şimdi bunların çıkarlarıyla, bunların hayata bakışıyla Türkiye'de yaşayan bir yoksul, bir emekçinin, bir emeklinin, bir işçinin, bir yoksul köylünün çıkarlarının aynı olması mümkün değil. Yani mesele bu.
Hatta orada çoğu zaman sermaye ülkenin menfaatlerinin aleyhine işbirlikleriyle zenginleşiyor gibi bir...
Son tahlilde evet. Yani bunlar aslında bizim yaşadığımız ülkeye ihanet ediyorlar. Yani hep komünistlere yapılan bir suçlama var vatana ihanet falan diye. Halt etmişler.
Peki orada kastedilen şu ya, yani her birazcık böyle buraya ait değiller. Yani milli... İşte sol milli midir değil midir? Yani solun kendini nasıl tanımlaması
kozmopolit
lazım?
Kozmopolit bir sol var mı dünyada? Var. Türkiye'de de var.
Bu da çok popülerleşti özellikle Sovyetler
evet.
Birliği'nden
evet,
sonra.
Evet sanılıyor ki bu internasyonalizmdir falan. Hikaye. Kozmopolit bir sol çöptür. Çok net söyleyeyim. Bugünün dünyasında
kozmopolit
çöptür.
Kozmopolit derken belki tam anlamayan çıkabilir. Ne demek yani kozmopolit sol?
Ya kendisini yurtsuz hisseden. Şimdi biz tabii ben dünya vatandaşıyım çok güzel bir söz değil mi? Bütün insanlık. İşte sınırlar ortadan kalkacak diyoruz. İnsanlığın kardeşliği, eşitliği diyoruz ama bunun ötesinde bir şey kozmopolitizm. Ve giderek köksüzlüğe dönüşmüş durumda. Yani bir yere ait hissetmeme kendisini. Biz kendimizi buraya ait hissediyoruz.
Bu evet. Bir yere ait hissetmek neden bu kadar önemli?
Şu nedenle önemli. Şimdi değiştirme iradesi bu ülkeyi şu noktaya getireceğiz diyoruz değil mi? Nedir o? Laik bir ülke olacak, bağımsız bir ülke olacak, egemen bir ülke olacak, eşitlik olacak. En önemli kısmı bu. Yani insanların birbirini sömürmesine son vereceğiz ve bu sayede eşitlikçi bir toplumsal sistem yaratılacak. Özgür bir ülke yaratacağız. Bunu yapabilmek için bu ülkedeki kaynakları harekete geçireceğiz. Bu ülkenin insanını harekete geçireceğiz. Bu ülkenin insanı da bu ülkenin kültürüyle, tarihiyle iç içe geçmiş, onun şekil verdiği bir insan. Yani bu anlamda yarı başımızdaki komşu ülkeleri benziyoruz ve ayrışıyoruz. Yani Türkiye'nin toplumsal kültürü, insanların hayata bakışı Fransa'dakilerden farklı. Hangisi daha iyidir, kötüdür tartışmasına girmek kadar saçma bir şey olamaz. Burada... Şey yapacağız. Şimdi bu özellikleri bir bölümünün evet değişmesi gerekir. Bir bölümü ise buraya ait bir olgudur ve bu olgularla barışık bir biçimde Türkiye'deki bu değişim işleminin yapılması gerekiyor. Belki o devrimci dönüşüm.
Zenginleştirici tarafları tabii ki, tabii da görmek. Ki.
Bu bir sevgi ilişkisi, bir aidiyet ilişkisi olmaksızın gerçekleşemez. Şimdi bir, zaten hep söylediğimiz gibi bizi hep yaşadığımız yurttan, ülkeden koparmak istediler. Sevmeyelim diye. Yani siz insanları yıllarca işkence yaparsınız. İnsanlar ülkelerinden nefret etmeye başlarlar.
Bilerek yapılan bir operasyon.
Kesinlikle. Yani o fiziki tahribatın ötesinde böyle bir ideolojik ve psikolojik bir şeyi de oldu Türkiye'de geçmişte ve bugün yaşanan şeylerin. Yani Türkiye'den uzaklaştırmak istiyorlar ileri olan şeyleri. Burayı tutunmak zorundayız. Yani bununla mücadele etmek zorundayız. Şimdi bu anlamda ama o zaman niye milli değiliz? Niye milli sol olmaz? Biz bu topraklara aitiz. Kökümüz burada. Evet. Yurtseveriz. Evet. Şimdi milli olmak iki nedenle mümkün değil. Bir tanesi demin dediğim herkesi içine alan bir Türkiye çıkarı yoktur. Yani biz bu ülkenin hırsızlarıyla, sömürücüleriyle, işbirlikçileriyle, Amerikancılarıyla, NATO'cularıyla ortak bir şeye sahip değiliz. Ya son tahlilde onlar bizim işbirlikçilerimiz değil. Hayır. Hiçbir yakınlığımız yok.
Millilik bunları evet. da kapsayan bir üst başlık mı?
Evet. Evet.
Tamam.
Dolayısıyla milli sol dendiği anda şuraya gireriz. Ya kendi sömürücüleri yerli olsun, kapitalist olsun, patron olsun ama ne de olsa milli. Onunla iyi ilişkiler kuran bir sol. Bu olmaz, bu bir. İkincisi, şimdi dünyada sınıfsız sömürüsüz topluma giden yol, tabii ki her ülkede ya da her zaman diliminde diyelim ki, o ülke ya da zaman dilimine uygun bir karakter taşıyacaktır tabii ki. Yani 100 yıl öncesine gidemeyiz. Ama öte yandan da evrensel ve değişmez bazı ilkeleri var. Bu bizim böyle ezberlerle, şablonlarla, kutsallıklarla hareket ettiğimiz anlamına gelmiyor. Ama örneğin bir eşitlikçi sosyalizmi kurmak komünizme giden yolda mülkiyet ilişkileri, yani kamucu bir mülkiyet biçimi ve burada İşte bir en azından belli bir süreliğine bir devlet mülkiyetinin hakim olması. Bu mesela evrensel bir kural. Bununla oynayamazsınız. Komünizme giden yolda ülkenin siyasal yapısı evrensel karakterdedir. Bununla oynayamazsınız. Mesela çıkıp da şunu diyemezsiniz. Başkanlık sistemidir bizim sosyalizmdeki sistemimiz. Türkiye'de bu iş böyle olacak. Hayır, evrensel olarak bir her zaman aşağıdan yukarıya örgütlenmiş bir meclise dayanır ülkenin siyasi yapısı. Mesela bu evrensel bir kuraldır. Böyle bazı temel önermelerde bulunabilirsiniz. Şimdi bu milli olamaz. Bu her yer için geçerlidir.
Bu aslında kapitalizmde de böyle değil mi? Yani kapitalist ülkelerin de evrensel kuralları var.
Onların ama bir de gerçekten de sınır tanımazlar ve bu anlamda da mesela biz kendimize yurtsever deriz, bu toprağa ait deriz. Kapitalist öyküler toprakla ilişki, yani bizim toprak dediğimiz ülkeyle ilişkileri yağmalamak üzerine kuruludur.
Paranın vatanı olmaz.
Kesinlikle, yani sınır tanımazlar. Hep yayılmaya çalışırlar. O yayılmanın yansımasıdır zaten ülkelerin birbirini işgal etmeye çalışması. Yani durup dururken insanların içerisinde fetihçi özlemler olduğu için bir ülke başka bir ülkeyi işgal etmeye kalkmaz. Paranın hareketleridir bunlar son tahlilde. Şuna gelince toplum nasıl bakıyor? Toplumun kimi kendisine göre yargıları var. Onlar milli sol, işte kökü dışarıda olmayan, yabancı ülkelerin hizmet etmeyen. Bunu anlıyorlarsa hiçbir sakıncası yok. Kim ne kodluyorsa kodlasın. Çünkü Türkiye'de ya da başka yerlerde gerçek bir komünist hareketin kendi ülkesinin zararına, başka ülkelerin lehine çalışma yürütmesi falan bu imkansızdır. Ya zaten tarih boyunca bizim anlamız AKO açıdan. Yani 1871 Paris Komünü değil mi? hani belki ilk işçi devleti diyemiyoruz ama bir yurtsever mücadelenin üzerine kurulmuştur. İşte Paris'in Prusya ya da işte Alman ordularının eline geçmesine karşı da ayağa kalkmıştır proletarya. Hep tarih boyunca komünistler bir ülkenin işgaline karşı en önde mücadele etmiş, silaha sarılmış insanlardır. Türkiye'de de böyle olmuştur, Anadolu'da. İşte yanı başımıza Yunanistan'da da böyle olmuştur. Fransa'da da böyle olmuştur. İtalya'da da böyle olmuştur. Çıksınlar desinler ki hayır, başka güçler ön plandaydı. Hiçbir yerde. Yani İkinci Dünya Savaşı en güzel kanıttır.
Ya zaten bu tarih bunun sayısız örneğiyle dolu gerçekten. Ve yani başarıya ulaşmış devrimlerde, başarıya ulaşma anına kadar da hep kökü dışarıda olmakla da suçlanmışlar. Yani öyle bir şey. Hani bu şey de, bu nedeni propaganda da çok eski. O yüzden herhalde bir yerden sonra da çok da anlamı
çünkü
yok.
Çünkü neden? Kendilerinin ne kadar dış destekle ayakta kaldıkları. Yani her zaman sermaye, gericilik, karşı devrim uluslararasıdır. Hep başka yerlerden destek alırlar. Halkın, işçi sınıfının, yoksulların ve komünistlerin yurt dışındaki dayanışacağı şey gene kendileri gibi olanlardır. Yani garibanlardır, öyle söyleyeyim. Yani bizim mesela şimdi Yunanistan'da muhatabımız Yunan devleti olabilir mi ya? Ama bizim oradaki dostlarımız Yunanistan'da bugünkü mevcut düzende zarar gören, yoksullaşan işçilerdir, emekçilerdir, onları temsil edenlerdir. Bu aynı şey Almanya için de geçerlidir. Alman devleti Türkiye solunun dostu olabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü?
Ya hatta işte pek çok böyle tarih demişken, savaş anında, işgal zamanında dünya çok diktatörün kaçışını, muktedirin kaçışını, sağcının kaçışını gördü ama gerçekten oradaki yurtseverler, devrimciler kaçmak yerine buna karşı mücadele ettiler. Şimdi aklıma takılmıştı, onu da bir sormak isterim. Kozmopolit sol demiştin ya. Daha önceki yazılarında, konuşmalarında da ya ben onu liberalizm diye de şey yapıyorum. Liberalizm ve milliyetçiliğin birbirini beslediğini söylemiştim. Buraya da değinmeden geçmeyelim. Neden böyle söylüyorsun?
Aslında birbirlerine çok şöyle söyleyeyim. Bir madalyonun iki farklı yüzü. Liberalizm ve milliyetçilik. Neden? İkisinin de ortaklaştığı nokta iki temel sınıfı, yani patronlar ve işçiler, sermaye ve emek. Bunları uzlaştırmak üzerine kurulur. Hem milliyetçilik hem liberalizm. Milliyetçilik der ki evet tamam, sermaye ve emek olabilir, patron ve işçi olabilir ama sonuçta hepimiz, uyduruyorum, Türküz. Hepimiz Yunanız. Hepimiz Rusuz. Şimdi o yüzden de hepimizin ortak bir çıkarı vardır. Şimdi bu söylem eninde sonunda işçiyle patronu kenetlenmeye çağırır. Ama kenetlendiği zaman kazanan patrondur. Çünkü onların elindedir her şey. Dolayısıyla dünyadaki bütün milliyetçi hareketler, milliyetçiliğin doğumu ayrı bir şey, belki vaktimiz kalırsa ona geliriz ama bugün için söylüyorum, milliyetçi hareketler sermayenin çıkarlarını savunurlar. Bunun tersi örneği yoktur. Liberalizm de böyledir. Liberalizm daha açıktan sermayenin çıkarlarını savunur ama neyle savunur? Der ki patron kazandıkça emek de kazanır. Dolayısıyla bir sınıf uzlaşmacılığını hep öngörür. Yani bir karşıtlık ilişkisi yoktur. Bunlar işte birbirlerini tamamlarlar. Hep bu edebiyatla hareket edilir. Aslında milliyetçilerle aynı şeyi önerirler. Belki farklı ideolojik temalarla.
Ama Türkiye'de mesela liberal olarak adlandırılan akım genelde devletin baskıcı uygulamalarına karşı da muhalefette gibi görünüyor ya yıllardır. Herhalde evet. Bu birazcık daha.
Ama bu dünyanın başka yerlerinde de var. Yani liberalizm zaten işte devletin ekonomideki müdahalelerinden hep şikayetçidir. Ekonomideki müdahalelerinin yanı sıra kimi zaman özgürlükleri kısıtlayan şeylere karşı da ses yükseltirler.
İşte Türkiye'de Kürt sorunu konusunda mesela.
Bazen samimi de olabilirler bunları söylerken. Ama unuttukları bir şey vardır. Son tahlilde önerdikleri şey işçi sınıfı dışında her şeye özgürlüktür. Yani işçi sınıfının, bakın, yani bu çok önemli bir şey. Dünyada en temel hak insanın insanı sömürdüğü bir düzeni devirme hakkıdır.
Devrim hakkı.
Evet. Bu kadar derin dünyada bir adaletsizlik yaratan bir düzene karşı her ülkedeki mücadele meşrudur sonuna kadar. Ve en temel özgürlüktür bu.
Bu yani tabii hiç konuşulmuyor bile bunlar.
Liberaller için bu dehşet verici bir şeydir.
Asla bir hak
orada
değil.
Orada dururlar. Yani. Dolayısıyla yani şimdi uzun bir mesele belki ama baktığımız zaman milliyetçilikle liberalizm gerçekten de birbirine zıtmış gibi gözükür. Birbirlerini beslerler.
Şimdi ben demin biraz girdim. Konuşulduğu için de soracağım. Doğrudan bunlarla alakalı değil ama Kürt meselesi seçimde yaklaşıyorken yine bir işbirliği senaryoları konuşulmaya başlandı. Şimdi TKP olarak da belki söyleyecekleriniz vardır. İki soru. Bir, yeni bir açılım ihtimali var mı? Çok konuşulmaya başlandı. İkincisi, şimdi TKP'nin en etkili çalışma yürüttüğü bölgelerden biri de Kürt coğrafyası aslında. Ama sanki böyle bir eleştiri de var. Yani TKP aslında Kürt sorunu ile ilgili çok da bir şey söylemiyor ya da yeterince radikal söylemleri yok. Bu iki soruya yanıt verirsen sevinirim.
Yani duyuyoruz, izliyoruz da bir AKP cenahında bir hazırlık yapılıyor. Bunun içeriğine ilişkin de elimizde kimi veriler var. İşte DEM yönetiminden gelen açıklamalar da var. İhtiyatlı ama öte yandan da seçimden sonra belki de hızlanacak bu süreç. İşte Suriye'yi ilgilendiren boyutu var. Türkiye'deki yerel yönetimleri ilgilendiren boyutu var. Öcalan'la ilgili boyutu var. Yani bir sürü boyutu var. Yeni bir açılım belki bu geçmiştekine benzer bir şey olmayacaktır ama illaki iktidar cephesinden böyle bir hamle gelecek. Neden gelecek? Çünkü bu mesele bu kadar uzun süre havada duramaz. Yani bunun bir yere bağlanması gerekiyor. Ha, bağlanan yer bir çözümdür deyip anlamında söylemiyorum. Bir şekilde bu işte güvenlik şey meselesi, terör meselesi gibi kodlarla bu meseleyi geçiştirme şansları yok. Bir noktaya kadar. Ha, onu devam ettirirler. Ama başka bir taraftan başka bir dinamiği de hareketlendirirler. Ama bunu göreceğiz hep beraber. TKP ne yapıyor konuda? Şimdi evet doğru. İşte mesela biz Türkiye Solu, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP, şimdi DEM oldu, gölgesinden kurtulmalıdır dedikçe büyük tepki alıyoruz. CHP cenahından da alıyoruz. HDP cenahından da. Bu söylemin Kürt meselesine ilgisizlik olarak tercüme edilmek istendiğini biz de farkındayız. Hiçbir ilgisi yok. Mesele şu. Türkiye'de böyle bir sorun var mı? Var. Türkiye'de bu sorun AKP iktidarıyla da başlamadı. Çok öncesinde başladı. Aslında 1980'lerle de başlamadı. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Şimdi bu sorun nasıl çözülecek? Şimdi bu sorunu kimileri bu sorunu yok saymanın, mesela 12 Eylül'de Kürt yoktur diyorlardı değil mi? Resmi devlet tezi buydu. Saçma sapan şeylerle de buna kanıt göstermeye çalışıyorlardı. Şimdi de aslında Kürt sorunu yok, terör meselesi vardır getirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu bir yaklaşım. Yani bastırarak bu meseleyi, yani yoktur demiyorlar. Şimdi hani Kürt yoktur denmiyor ama böyle bir sorun kalmadı diyorlar. Bu sorun başka bir şeye dönüştü. İşte terör meselesi falan diyorlar. Bir de ne deniyor? Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren bir haksızlık üzerine inşa edilmiştir. Bu haksızlığın düzeltilmesi sağlanmalıdır. Ya da biz sağlayacağız iddiasında bir kesim var.
Bu da daha çok demin temsil ettiği çizgi.
Evet. Ve burada değişik varyantlar var. Şimdi bu iki yaklaşım da sonuçsuz kalmaya mahkumdur.
Neden?
Kürt meselesini bir imha ve yasak şeyinin içerisine sıkıştırma ve sadece terör meselesidir dendiğinde bunun karşılığı olmaz. Türkiye'de başından beri bir haksızlık var. Bize yapılan haksızlık kabullenilsin ve eşitliği bu şekilde sağlayalım. Ha ya da biz de kendi yolumuzu çizme hakkımızı elde edelim. Bunun da karşılığı yok. Şimdi Türkiye solunda da bu çok tartışılıyor. Yani Türklerin hakkı da Kürtlerin hakkı değil mi? Şimdi 100 yıl önceki dünya ile bugünkü dünya arasında muazzam bir fark var. Biz şunu söylüyoruz. Bu yaklaşımların Kürt sorununu çözmeyi geçtik. Herhangi bir yol alma şansı yok. Tıkanmıştır, Türkiye'de kitlemiştir. Peki nasıl çözülür bu iş? Aslında mesele burada Türkler ve Kürtler. Ama burada Türkiye'de çok zengin bir etnik kompozisyon var. Herkesi katıyorum. Bu coğrafyada nedir birleştirici olan sorusunu sormamız gerekiyor. Birleştirici olan din midir? Bunu iddia edenler var. Bunu iddia eden Kürt siyasetçiler var. Bunu iddia eden AKP'de epey bir kesim var. İmparatorluk dönemi midir? Örneğin Osmanlı mıdır Türkleri ve Kürtleri bir araya getirecek felsefe? Bunu iddia edenler var mı? Var. Türkleri ve Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü sınırlarını genişleterek yan yana getirmek bir perspektif olarak mümkündür diyenler var mı? Var.
İlk açılım döneminin temel mottosu buydu.
Birlikte genişleyelim deniyordu. Şimdi dolayısıyla bir hani ortaklık olacaksa bunun tutkalı ne olacak sorusuna yanıt arıyorlar. Değil mi? Ha bir de ortaklık olmasın diyenler var. Aslında işte Kürtleri bastırarak imhayla yola getirme iddiası da bunun bir parçası. O da ortaklık olmasın diyor. Ben ayrılacağım demek de bu iddia.
İki tarafta da var bunun temsilcileri.
Bu da imkansız. Yani altını çiziyorum. Bunun karşılığı yok. Haklı olup olmamasından bağımsız olarak. 100 yıl sürer onun şeyi. Burada bir kitlenme var. O zaman ortaklığı neyle sağlayacağız sorusuna yanıt verilecek.
Neyle sağlayacağız ortaklığı?
Ortaklığı bu ülkede olabilecek en birleştirici taraflaşmayla sağlayabiliriz. Bir yeniden kuruluş iddiası. Şimdi Türkiye Komünist Partisi bir alan temizliğiyle uğraşıyor şu anda Kürt meselesinde. Alan temizliği de bu kitlenmedir. İşte milliyetçiliklerdir. Buradan çıkış yok. Birbirini güçlendiriyor. Ve bazılarının Türkiye'de karşıt milliyetçi söylemlerden hoşnut olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü kendisini konsolide ediyor. Bu birleştirici, yani ortaklığı sağlayıcı şey, Türkiye'de nüfusun çok küçük bir azınlığını oluşturan ve Türkiye'yi şu anda lime lime eden, Kürt sorunun da bu hale gelmesinin asıl müsebbibi olan, Türkiye'nin bu kaynaklarını, Türkiye'nin emekçi sınıflarını, Türkiye işçi sınıfını sömüren, Türkiye'nin kamu kaynaklarını yağmalayan, doğayı tahrip eden sınıf, bu sınıfa karşı bir yan yana geliş, Türkiye'nin temel meselelerini olduğu gibi bir de Kürt meselesinde çözüm yolunu açar. O da şudur. Nasıl kardeşçe ve eşit bir biçimde hiç kimsenin etnik kökenlerinden dolayı bir ayrımcılığa uğramadığı, kendi dili, kültürü konusunda herhangi bir şeyin içerisinde, yasaklamanın içerisinde bulmadığı kendisini, özgürce kendisini ifade ettiği, geliştirdiği bir ülkeyi nasıl yaratırız? İşte bu ortaklığı sağlayarak, o ortaklığı bir ortak düşmana karşı sağlayabilirsin. Ortak düşman emperyalizmdir, sömürcülerdir ya da emperyalizm holdingler ve tarikatlardır. Şimdi bunun kaynakları var mı Türkiye'de? Var. Türkiye'de laik duyarlılık sadece İzmir'de yok. Türkiye'de Kürt coğrafyasında, Kürtlerin yoğun yaşadığı kentlerde ciddi bir laiklik kavgası oldu. Kadının özgürleşmesi, bütün bunlar. Yani baktığımız zaman böyle her şey işte İzmir'de, Karşıyaka'da, Ankara'da, Çankaya'da, İstanbul'da, Kadıköy'de kitlenmiş bir şeyden söz etmiyoruz biz. Türkiye burası. Yani Türkiye'nin her tarafında, evet Türkiye'nin bazı kentleri daha karanlık gözüküyor, tarikatlar oraları daha fazla domine ediyor, ama öte yandan da her tarafta bir mücadele var. Şimdi nasıl bu mücadele kazanılacak Kürt insanını dışarıda bırakarak? Ya da Türkiye'de Kürt işçisi olmadan Türkiye'nin eşitlikçi bir düzene gitme şansı var mı? Ama tersi de geçerli. Bu kardeşliği yaratmak için çaba harcıyoruz. O yüzden de bir alan temizliğine gidiyoruz. Çünkü şu anda Kürt sorununun çözümü her şeyin üstündedir. Kürt siyasetçileri ya da Kürt halkı ABD ile de işbirliği yapabilir. Çünkü haksızlığa uğramıştır. Avrupa Birliği ile de şunu yapabilir. Ya da Türkiye'de istediği siyasi eğilimle pazarlık yapabilir, yapabilir. Çünkü mağdurdur. Bu anlayışın gidebileceği hiçbir yer yok. TKP'nin özelliği diğer sol gruplardan farklı olarak burada kendisini ayırdı ve buradan gidiş yok şeyini yüksek sesle söylüyor. Ama bu bizim Türkiye'de Kürt sorunu yoktur dememiz gibi bir saçmalığa gidebilir mi? Ve biz kafa yoruyoruz. Evet, bu meseleler dünyada, tarihte de, bugün de çok önemli bir yer işgal ediyor. Kardeşliği nasıl tesis ederiz?
Şimdi bir şey soracağım. Bu konularda bu şeye ne yani devrimi mi beklesinler gibi bir şey geliyor. Hani orada ben ne demiştin? İddiası, yani yeni bir düzen iddiası. Bu mesela işçi sınıfı için de benzer, evet, bir şey söyleniyor ya. Yani devrimi bekleyecekler hayatın kolaylaşması için. Kastettiğin şey herhalde bu değil, değil mi? Yani devrim anına kadar ne işçi sınıfında ne Kürt insanının hayatında bir değişme olmayacak gibi bir şeyi kastetmiyorsun.
Volkan, şu anda bugünkü kitlenme dediğim şey neye yol açıyor? Her şeyi zorlaştırıyor. Bazı insanlar yaşadıkları yeri değiştirmek zorunda kalıyorlar. Şimdi ortak bir hedef için ortak bir mücadele insanları birbirine yakınlaştırır. İnsanlar birbiriyle dayanıştıkça, yakınlaştıkça hayat da kolaylaşır. Yani bunu unutmayın, bunu laf olsun diye söylemiyorum. Tabii ki eninde sonunda biz bu düzeni değiştirmek zorundayız ki bu sorunlar çözülsün. Temeli bu var. Ama ortak mücadele ciddi bir mesafe anlamına gelecektir. Şimdi ortak mücadelede bakın, şimdi meselemiz şu. Neyi kullanıyorlar? Ya böyle bir alçaklık olabilir mi? Şimdi Türkiye'de iktidar sahipleri işte Suriye'de ABD bilmem ne desteğiyle işte bir terör şeyi sağlandı falan. Ya bunu diyenler yıllarca Türkiye Cumhuriyeti'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse zaman zaman işte keyfiyle istediğini yaptırdıkları bir ülke yarattılar. Ve bir süreklilik var bu açıdan. Şimdi tamam, arada sırada problemler yaşanıyor falan. Türkiye kapitalizmi de güçlendi diyoruz. Ama öte yandan da aynı şey devam ediyor. Türkiye NATO üyesi. Meselemiz şu. Amerika Birleşik Devletleri ya da emperyalizm genel olarak kötüyse, bir şey olduğunda kötü değil. Dünyanın kaynaklarına el koymaya çalıştığı için emperyalizm olgusundan söz ediyoruz. Yani ABD emperyalizmi bazen iyi, bazen kötü. Öyle bir hayat yok. Yani bunu unutmayalım. Şimdi ama bu mesela işte karşı taraftan da deniyor ki biz ne yapalım? Bir yere sığınacaktık. Amerika Birleşik Devletleri bizi şu anda koruyor. Bu koruma olmadığı takdirde işte Esad zaten bize hayat hakkı tanımıyor. Türkiye hayat hakkı tanımıyor. Bunlar konuşuluyor. Şimdi bu bir kitlenme değil midir?
Zaten yani burada kalındı zaten yani bu
kitlenme. Ve bu devam ediyor, bu kitlenme. Şimdi sanılıyor ki bu kitlenmede bir taraf haklı olur. Hayır, haklı olmaz. Neden haklı? NATO üyesi bir ülkede bir iktidar haklı olamaz. Yani bunu unutmayalım. Başka ülkelerin iç işlerine karışan bir ülke haklı olamaz. Mağduriyet üzerinden her şeyi haklı gösterme falan. Buradan da çıkış yok. Ya bu herhangi bir biçimde Türkiye'nin ya da bölgedeki yaşayan herhangi bir halkın, yoksul insanların sorununu çözmez bu yaklaşım. Yani bunun sonu yok. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken işte şeyi, taraflaşmayı doğru yerde kurmak. Emperyalizme karşı taraf olacağız. Gericiliğe karşı taraf olacağız. Ve sömürücüye karşı taraf olacağız. Bunların hepsi iç içe geçiyor. Bu birleştirir. Hani hep kullanılıyor ya, ötekileştirme falan. O kavramları kullanacağım. İnsanların birbirine, ya bu mücadele, insanların birbirini anlamasına ve eşitçe ve karşısındakine saygı göstermesine de yardımcı olur. Öbürü olmaz. Öbüründe şu var, karşılıklı gırtlak sıkalım. Buraya gidiyor iş. Ve bakın, şunu söyleyeceğim. Şey de çözüm değil. Ya bu düzende bu iş çözülür. Bu da tam yalaka muhabbet. Gerçekten de öyle. Yani işte sermaye sınıfı da aslında bu sorunun çözülmesini istiyormuş da, işte büyük patronlar, TÜSİAD da böyle bakıyormuş. Mesele bugünkü düzen içerisinde çözülebilir. Bütün gerçekleri arartmaktır. Halka yalan söylemektir.
Bir de bu galiba alttan alta, yani bir şekilde mantıklı bir kapitalizm, sorun çözere olan bir inanç. Böyle değil halbuki yani.
Kapitalizmin olduğu her yerde, her yerde insanlar arasında birileri ötekileştirilir. Bunu yapmayan tek bir kapitalist ülke yoktur. Ve bunu bilinçle yaparlar.
Yani çözseydi Almanya çözerdi, Fransa çözerdi.
Hiç kimse çözmez.
Hepsinde var aynı ırkçılık, aynı sorunlar.
İşçi sınıfını bölmek zorundalar. Çok net söylüyorum. İşçi sınıfını bölmeden bugünkü ağır sömürü ilişkileri devam edemez, sürdürülebilir değildir. Dolayısıyla ellerindeki en önemli silahlardan bir tanesi emekçileri bölmektir. Göçmenlerle bölmektir, etnik nedenlerle bölmektir, dinsel temel nedenlerle bölmektir. Bunu yapıyorlar. Bu anlamda Kürt meselesi sermaye sınıfının için büyük bir nimettir. Halimize bakın. Bunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Yoksa işte Türkiye Komünist Partisi'nin bu meseleye sırt çevirdiği, ilgisiz kaldığı falan doğru değil. Ama bu meseledeki bu kitlenmeyle uğraşacağız. Bu kitlenmeyi ortadan kaldıracağız.
Kemal, süremizi bir hayli aştık ama konu da hak ediyordu. Konuşmak lazımdı bunları. O zaman şimdilik teşekkür edeyim ben sana.
İyi de oldu. Seçim başlığına biraz ara vermiş olduk. Ama herhalde önümüzdeki programlarda yine seçimle ilişkili konuları konuşuruz.
Konuşuruz tabii ki. Tekrardan teşekkür ediyorum. İzleyenlerimize de teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
TKP'nin sesini dinlediniz. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.